Ayrım 16. Sayfa 207. 25. Onlara cehennemden bir döşek serdik. Yazılı ifadelerimiz tamamlandıktan sonra kalktı Ragıp başkomiser, masanın üzerinde duran sarı zarfı Zeynep'e göstererek içinde 370 sterlin var diye hatırlattı. 820 de YTL. Miskerin saysın, sonra da alındı makbuzunu imzalatırsın. Zarfı önüne çeken Zeynep, "Baş üstüne amirim," dedi resmi bir tavırla. "Siz çıkıyor musunuz?" Anlayış bekler gibi baktı aslına. "Gidip biraz uyuyayım Zeynep. Takatim kalmadı valla." Gülümseyerek bana döndü. "Eskiden 3 gün kesintisiz vazifeye çıkardım. Yorgunluk filan bana mısın demezdi. Şimdi 24 saat bile dayanamıyorum. Yaşlandık mı nedir?" Toparlandı. "Neyse, Zeynep komiserim sizinle ilgilenir. Akşamüstü ben de burada olurum zaten. Hadi cümleten eyvallah." Başkomiser Ragıp iri gövdesini sürükleyerek kapıdan çıkınca Zeynep komiser önündeki zarfı açıp içine baktıktan sonra bana uzattı. "Buyurun miskerim, paranızı sayın lütfen." Gecekinden daha güzel görünüyordu. Eve gitmiş, bir duş almış, giysilerini değiştirip yeniden emniyete gelmiş olmalıydı. Siyah deri ceketinin altında lila rengi bir bluz vardı. Bacaklarına rahat bir cin, ayaklarına topuksuz bir ayakkabı geçirmişti. Yüzünde en küçük bir yorgunluk belirtisi yoktu. İnce kaşlarının altındaki iri kahverengi gözleri zekice bakıyor, rahat beden hareketleri kendine duyduğu güveni sergiliyordu. Uzattığı zarfı aldım, içindeki paraları çıkartırken "Bir de kahverengi taşlı gümüş yüzük var," diye mırıldandı hayranlıkla. "Çok güzel bir yüzük. Buradan mı aldınız, yoksa Londra'dan mı?" Yüzük konusu açılınca Menan'la göz göze geldik. Eyvah, şimdi yine olayı mistik meselelere bağlayacaktı. Kaşlarımı çatarak sertçe baktım. Anladı, gözlerini kaçırdı. Zeynep de bir şeyler döndüğünü sezinler gibi olmuştu ama olanı biteni anlamasına fırsat vermeden sorusunu yanıtladım. "Konya'dan aldım. Mevlana Türbesi'nin yakınlarındaki şu hediyelik eşyalar satan dükkanlardan." Hayır, onu inandıramamıştım. "Daha özel bir yüzüğe benziyor. Yapan kişi epeyce uğraşmış olmalı." O konuşurken ben de zarfın içine baktım. Gümüş yüzük, dağılmış Türk ve İngiliz banknotlarının arasında masumca duruyordu. Zeynep komiserin önünde kanamasından ya da boyasının akmasından korktuğum için zarfı aceleyle katlayıp çantama koydum. "Saymadınız," dedi nazik bir tavırla. "Belki paranız eksiktir." "Eksik olacağını sanmıyorum. Polislere güvenirim." Tatlı bir gülümseyiş yayıldı ince yüzüne. "Teşekkür ederim. Bizim vatandaşlarımız pek güvenmez de." Menan gecenin yorgunluğundan sıyrılmak istercesine "Olur mu öyle şey Zeynep komiserim?" diyerek kıpırdandı oturduğu yerde. Sözcükler zoraki çıkıyordu ağzından. "Polis bizim göz bebeğimizdir." Zeynep de inanmamıştı ama ısrar etmedi. "Umarım hep böyle düşünürsünüz." Menan'ın mahmurlaşmış gözlerinde pek inandırıcı olmasa da kararlı bir ifade belirir gibi oldu. "Öyle düşüneceğiz tabii," dedi sesini yükselterek. Sesini yükseltince daha inandırıcı olacağını sanıyordu. "Allah'ın izniyle hep polisimizin yanında olacağız." "Teşekkürler," dedikten sonra bana döndü Zeynep. "Şunu da imzalar mısınız lütfen? Eşyalarınızı aldığınızı belgelememiz gerek." Uzattığı evrağı imzalarken sordum. "Pasaportum ne olacak? Bulunma ihtimali var mı? Yoksa başımın çaresine mi bakmalıyım?" "Ne yazık ki pasaportunuzu hala bulamadık Miss Karen," dedi benimkinden biraz daha koyu kumral saçlarını geriye doğru atarak. "Maktulün evindeki arama da ortaya çıkarmadı. Aramayı bizzat ben yaptım ama yoktu. Belki katiller almıştır." "Katiller pasaportu neden alsın ki?" diye atıldı Menan. Uykusuzluğun verdiği dalgınlıktan kurtulmuş gibiydi. "Maktulden aldıkları her eşya onları suçlayacak bir delil sayılmaz mı?" Son derece mantıklı bir soruydu. Aslında hiç de aptal bir adam değilmiş şu bizim yetkili acente. Tanıdıkça ortaya çıkıyordu. "Haklısınız," dedi Zeynep güzel gözlerini iş arkadaşıma dikerek. "Pasaportu almak bir risk tabii. Ama katillerin kim olduklarını tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla hangi amaç ya da dürtülerle hareket ettiklerini de kestirmek zor." Yine katiller demişti. Yoksa bu kadın polisin bildiği ama bizimle paylaşmadığı bir şey mi vardı? "Zeynep Hanım, dikkat ediyorum suçlulardan bahsederken 2 defadır katiller diyorsunuz. Sanırım onlar hakkında kimi bilgilere sahipsiniz. Yoksa yanılıyor muyum?" Yüzünde manidar bir ifadeyle bana döndü. "Evet, katiller diyorum çünkü Solak Kamil cinayetinin zincirleme işlenen suçların son halkası olduğunu düşünüyoruz." Menan'ın yüzündeki yıkımı görmeliydiniz. Ne yani? Şimdi Şems-i Tebrizi Hazretleri katil değil miydi? 700 küsür yıl öncesinden kalkıp bana yardıma gelmemiş miydi? Bu anın zevkini kaçırmak istemedim. Bakışlarımı yetkili acentemize çevirdim. Ama yanılıyordum. Menan ezik bir ifadeyle boynunu eğmek yerine ''Şüphelendiğiniz şahıslar da var o zaman.'' diyerek olayı eşelemeye çalıştı. Yeşil gözleri bu sabah bana Şems'in katil olduğunu açıkladığı andaki gibi alev alev yanıyordu. ''Belki de onları izliyorsunuzdur.'' Zeynep komiser sağ elini usulca havaya kaldırdı. ''O kadarını açıklamaya yetkili değilim.'' Sınırı geçmememizi hatırlatıyordu. Bunu yaparken de nezaketinden hiçbir şey yitirmemişti. Ama son 6 aydır bu şehirde tuhaf olaylar olmaya başladı. Bir kadın ve kocası Konya Afyon karakoluna 2 kilometre uzaklıkta bir taş ocağında ölü bulundu. İkisi de taşlanarak öldürülmüşlerdi. Katiller sanki yaptıkları işi anlaşılsın diye maktullere attıkları taşları da üzerlerindeki kan izleriyle deri parçacıklarıyla birlikte orada bırakmışlardı. Recm diye mırıldandı Menan. Recm'e uğramışlar. Birileri Kur'an'ın hükmünü yerine getiriyor. Yorgun yüzü aydınlanmış, sönmeye başlayan heyecanı yeniden canlanmıştı. Belki de Şems seri cinayetler işlemek için bir çete kurdu diye geçiriyordu aklından. Ama ağzının payını güzel komiserimiz hemencecik verdi. Kur'an'da fuhuş yapan kadınlara rejim uygulayın diye bir hüküm yok. Meryem suresinde taşlanma diye bir konu geçiyor ama o da fuhuş yapan kadınlarla ilgili değil. Rejim cezası İncil'de var. Fahişe bir kadının öldürülmesiyle ilgili bölüm. İlk taşı atması için İsa peygamberi zorlarlar. O ise içinizde günahsız olan ilk taşı atsın der. Tabii kimse taşı atamaz. Çünkü günahsız insan yoktur. Taşıyarak öldürme Yahudilerde ve daha önce pagan topluluklarda var. Kimi Müslüman tarikatlar onlardan esinlenerek bu korkunç cezayı kullanmış olabilirler. Menan'ın yüzündeki bozgun kayboldu. Bunları nereden biliyorsunuz? Diye hayranlıkla mırıldandı. Yoksa siz de mi ilahiyat okudunuz? Hayır, dedi genç kadın. Bu cinayetleri çözmek için uğraşırken kutsal kitapların sayfalarını karıştırmak durumunda kaldım sadece. Vallahi çok iyi araştırmışsınız. Bu konuları herkes bilmez. Başka cinayetler de var mı? Diye araya girmek zorunda kaldım. Yoksa sevgili yetkili acentemiz konuyu iyice dağıtacaktı. Yani böyle dinsel kaynaklı. İki meyhaneyi yaktılar. Birisi ağır, 3 kişi yaralandı. Ertesi gün yangın yerinin karşısındaki duvara Arapça olarak ''Onlara cehennemden bir döşek serdik. Üzerlerine de ateşten bir yorgan örttük.'' yazdılar. ''Araf suresi.'' diye mırıldandı beti benzi atan Menan. İçinden ''Keşke şu adamı yanımda getirmeseydim.'' diye geçirirken. ''Araf suresi 41. ayet.'' diye onu doğruladı Zeynep. ''Böyle birkaç olay daha var. Solak Kamil'in öldürülmesi de bu fanatik grubun işi olabilir.'' Radikal İslami bir grubun bir kapkaççıyı cezalandırması bana pek mantıklı gelmemişti. Bunu neden yapsınlar ki? Solağın onlara ne zararı var? Onlar kendilerini şeriatın uygulayıcıları olarak görüyorlar. En azından şu ana kadar yaptıkları eylemler bunu gösteriyor. Yoldan çıkan insanları dini kurallara göre yargılayarak cezalandırmayı seçiyorlar. Hazır söz ilgilendiği konudan açılmışken daha fazla suskun kalamayan Menan, hem kötü insanları uyarmak için diyerek kendi yorumunu yapmaya başladı. Hem de iyi insanları korumak için. Cezalandırmak için de toplumun bildiği, tanıdığı suçluları seçiyorlar diye kaldığı yerden sürdürdü sözlerini Zeynep. Eylemlerini herkes duysun, yaptıkları iş ses getirsin diye. Solak Kamil'i de bu yüzden seçmiş olabilirler. Bu hayret vericiydi işte. Solak Kamil bu kadar ünlü bir kapkaççı mıydı? Kapkaççı olarak değil, dedi ellerini masanın üzerindeki kahverengi sümene dayayarak. Saçları yeniden yüzüne düşmüştü ama aldırmadı. Aslında Solak çok becerikli bir yan kesiciymiş. Hem solak olduğu hem de sol eli sağa göre çok daha küçük olduğu için. Zaten bu yüzden katiller elini kestikten sonra ağzına sokmayı başarabilmişler. Fakat Kamil'in ünü yan kesicilikle ilgili değil. Konya, Kamil'i annesini ve 2 kardeşini doğrayan azılı bir katil olarak tanıyor. Evet evet diye destekledi onu Menan. Hatırladım, gazeteler günlerce bu olayı yazmıştı. O canavar Solak Kamil miymiş? 2 erkek kardeşiyle annesini satırla parçalamıştı. Sonra da yangın çıkarmış diye önemli bir ayrıntıyı açıkladı Zeynep. Cinayetlerini örtbas etmek için. Arşivde o günün gazetelerini okudum. Cenazede feryat figan ederek gözyaşları dökmüş, üstünü başını yırtmış. Onu zor yatıştırmışlar. Amacı üzgün görünmek, dikkatleri üzerinden uzaklaştırmak tabii. Şems'in sözleri bir kez daha yankılandı kulaklarımda. Sen o kapkaççının nasıl biri olduğunu biliyor musun? Nasıl biri olursa olsun yargılanmadan ölmeyi kimse hak etmez diye sessizce yanıtladım hayalimdeki Şems'i. Sonra güzel komiserimize döndüm. Peki yakalanmamış mı bu adam? Yakalanmaz mı? Cinayetlerin üzerinden bir hafta bile geçmeden Kamil'in katil olduğu ortaya çıkmış. Polis arkadaşlar onu tutuklayarak içeri atmışlar. Mahkemede suçu sabit görülerek müebbet hapse mahkum edilmiş. Şaşkınlıkla bir Zeynep'e bir Menan'a baktım. O zaman nasıl dışarı çıkmış? Buruk bir ifade belirdi komiserimizin yüzünde. Afla serbest bırakılmış. Mahkumlara verilen genel bir afla. Menan'ın alnı yine terlemeye başlamıştı. Cebinden mendilini çıkartırken öfkeyle söylendi. Bu afla çıkan mahkumların çoğu da tekrar suç işleyerek hapse döner. Bu defa farklı olmuş diye söylendi Zeynep. Kamil hapisten çıktığından bu yana hiç suç işlememiş ya da yakalanmadığı için biz bilmiyoruz. Elindeki mendille alnının terlerini kurulayan Menan'ın yüzünde manidar bir ifade belirmişti. Alınmayın ama miskarın sizde de ne şans varmış. Adam yıllar sonra suç işlemeye kalkıyor, karşısına siz çıkıyorsunuz. Haklı olabilirdi ama yine de aklımı kurcalayan konuyu dile getirdim. Belki de şanssızlık değildir. Belki de Solak Kamil özellikle beni seçti. İkisi de anlamak ister gibi yüzüme bakıyorlardı. Zeynep'e dönerek sordum. Kamil'in sabit bir işi var mıymış? Yani kimin yanında çalışıyormuş? Varmış. Durun dosyaya bakalım. Orada yazıyordu. Arkasındaki rafta sıralanan mavi, kırmızı dosyalardan en uçtakini aldı. Yeniden masaya döndü. Dosyanın kapağını açtı. Kağıtları karıştırmaya başladı. Şoförmüş dedi gözlerini kağıtlardan almadan. Ama hapisten çıktıktan sonra hemen gelmemiş Konya'ya. 2 yıl Ankara'da kalmış. Orada ne iş yaptığı bilinmiyor. Son 1 yıldır burada çalışıyormuş. Ama gerçek ismini kullanmıyormuş. Süleyman dedirtiyormuş kendisini. Bıyık sakal bırakmış, saçlarını boyamış. Menan karşısında Solak Kamil varmış gibi hınçla söylendi. Boyar tabii. Saçını da boyar, kaşını da boyar. Millet öğrense kim olduğunu iş mi verir ona? Aslında İşlerini yoluna koymayı başarmış. Bir minibüsü varmış. Kaderin cilvesine bakın, öldürdüğü annesinden kalan tarlayı satarak almış. Konya'da servisçilik yapıyormuş. Nasıl yani diye kükredi Menan. Okul çocuklarını mı taşıyormuş? Hayır, turizm işindeymiş. Konya'ya gelen turistleri falan gezdiriyormuş. Bu ilginçti işte. Turistleri mi gezdiriyormuş diye sordum heyecanla. Hangi firmalarla çalıştığı belli mi? Sesimdeki heyecanı anında fark etmişti Zeynep. Dosyadan başını kaldırarak bu neden önemli der gibi baktı yüzüme. Bakın Zeynep Hanım diyerek açıklamaya başladım. Benim Konya'ya geliş nedenim bir otel yangınını soruşturmak. Yakut Otel yangını diye onayladı Menan. 2 kişi yaşamını yitirmişti. Elleriyle saçlarını arkada toplayan Zeynep, duydum diyerek koltuğunda yaslandı. Galiba söylediklerimiz ilgisini çekmeye başlamıştı. Ben İstanbul'daydım. Haberlerde dinlemiştim. Kaza demişlerdi. Yüzümdeki kuşkulu ifadeyi fark edince merakla sordu. Değil miydi? Kundaklama olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa? Emin değiliz dedim. Ama sesim eminiz der gibi çıkmıştı. İşin içinde 3 milyon pound var. Eğer kundaklama olduğu kanıtlanmazsa Londra'daki şirket otel sahiplerine tam 3 milyon pound ödeyecek. 3 milyon pound diye yineledi Zeynep. Büyük para. Hesap yapar gibi göz bebeklerini usulca kıpırdattı. %10'uyla şahane bir kriminoloji laboratuvarı açardık Konya'ya. İkonyon Turizm yani yanan otelin sahibi olan şirket ise apart oteller yapmak istiyor. Eski Konya evlerini onararak gelen yabancı turistleri orada ağırlamayı planlıyor. Zeynep yaslandığı koltuktan ne düşündüğünü belli etmeyen bir ifadeyle bakıyordu bana. Hayırlı bir işmiş dedi ama sesinde takdir ettiğine dair hiçbir belirti yoktu. Parayı kötü bir işte kullanmayacaklar desenize. Açık konuşmayı seçtim. Evet ama parayı gerçekten hak ettilerse dedim ne düşündüğümü bilmesini isteyerek. Üstelik otel yangını bir kaza değil de kundaklamaysa ortada 2 ölü olduğuna göre konu sizi de ilgilendirir. Düşünceli bir halde sordu. İtfaiye raporu ne diyor? Kaza. Savcılık ne diyor? Aynı fikirde. Bu yüzden yetkisizlik kararı vermiş. Ellerini yana açtı. Üzgünüm. Bu durumda kaza olduğunu düşünmememiz için bir neden yok. O zaman konu da bizim alanımıza girmiyor demektir. Umutla ısrarımı sürdürdüm. Ya bir kanıt, bir tanık, ipucu bulursam? Sevecen gülümsedi. O zaman yeniden konuşuruz. Ama şimdi haklarında soruşturma yürütüyorsunuz diye otel sahibinin Solak Kamil'i başınıza bela ettiğini söylemek haksızlık olur. Aklı bir konuya takılmış gibi duraksadı. Uzandı, bir kalem aldı. Yine de şu şirketin adı neydi? Söyleyin de bir araştıralım. İkonyon Turizm dedim harflerin üzerine tek tek basarak. Sahibinin adı da Ziya Kuyumcuzade. Önündeki deftere not alırken Menan dayanamayıp atıldı. Valla Ziya Bey suçlu mu bilmiyorum ama orada Serhat adında bir herif var. Serhat Gökgöz. İşte o herif çok karanlık biri. Zeynep başını kaldırıp iş arkadaşıma baktı. İyi dedi gülümseyerek. Serhat Gökgöz'ü de araştırırız o zaman. 26. Bu cinayeti çözmek bizim işimiz değil. Emniyet binasından çıktığımızda vakit öğleyi bulmuştu. Bugün güneş dünkünden daha yakıcıydı. Yaz aylarını düşünemiyordum bile. Daha şimdiden bunalmaya başlamıştım. Ceketimi çıkartıp elime alırken Londra'nın yağmurlarını özlediğimi hissettim. Hatta o solgun gökyüzünü bile. Londra'yı hatırlayınca birden aklıma geldi. Derhal Simon'ı aramalıydım. Pasaport meselesini halletmeden bu ülkeden ayrılmam olanaksızdı. Çantamdan telefonumu çıkartırken ''Kadir'in evi bir sokak arkada'' diye uyardı Menan. ''İsterseniz yürüyerek gidelim.'' Biraz hareket iyi gelirdi. ''Tamam, öyle yapalım.'' Yürürken telefonumu açtım. Simon'ın ismini seçip tuşa basarken ''Ne diyorsunuz Zeynep komiserin söylediklerine?'' diye sordu Menan sabırsızca. ''Şu fanatik grup meselesi mantıklı geldi mi size?'' Telefonla konuşmak isteğime bile izin vermediğine göre aklı fena halde bir şeye takılmış olmalıydı. Ama benim konuşmaktan vazgeçmeye hiç niyetim yoktu. Telefonu kulağıma dayadım, henüz çalmaya başlamamıştı. Olabilir dedim Menan'a dönerek. Eğer gerçekten böyle bir fanatik grup varsa Solak'ı da neden onlar cezalandırmış olmasın? Ama Solak suç işlemiyormuş artık. Önüne çıkan küçük çukura basmamak için hafifçe sıçradı. İş güç sahibi olmuş adam. Simon'ın telefonu çalmaya başlamıştı. Zeynep'i duymadın mı diye yanıtladım aceleyle. Konya'da bilinen bir suçluymuş. Siz bile tanıdığınız adamı. Tanımaz mıyım? Adam öz annesini kesti. Ama şu fanatik grubun Solak'ın izini bulması yine de garip geliyor bana. Neyse, bu cinayeti çözmek bizim işimiz değil zaten. Biz kendi soruşturmamıza bakalım. Son sözcüğü tamamlamadan açtı Simon telefonu. Alo, Karen? Ne dedin? Elimle Menan'a bir saniye izin verir misin işareti yaptıktan sonra patronuma karşılık verdim. Merhaba Simon. Yok sana demedim. Nasılsın? Ben iyiyim. Asıl sen nasılsın? Toparlandın mı? Toparladım. Biraz ağırlık var başımda ama idare eder. Polis paralarımı da buldu ama pasaportum hala kayıp. Merak etme. Elçilikle temasa geçtim. Gerekeni yapacaklar. Yapsınlar. Pasaport veremeseler bile bir uçuş belgesi hazırlasınlar. Dönmek için ihtiyacım olacak. Dönmek için mi? Dedi umutsuzluk dolu bir sesle. İşim bitti mi? Henüz değil ama ömrümün sonuna kadar Konya'da kalmamı istemiyorsun herhalde. Rahatlamıştı. Yüksek sesle gülmeye başladı. Yok canım, senin gibi zeki, çalışkan, özverili bir elemanı oralarda bırakır mıyım? Hemen dönmek istediğini sandım da. Aşk olsun Simon dedim manidar bir sesle. Bugüne kadar hangi işi yarıda bırakıp döndüm? Yanlış anlama, öyle demek istemedim. Sen dönmekten filan bahsedince şaşırdım işte. Neyse, soruşturma nasıl gidiyor? Bir şeyler çıktı mı? Sokağın gölgeli kenarında kalmaya özen göstererek yürürken açıklamaya başladım. Dün İkonyon Turizm'in sahibi Ziya Bey ile görüştüm. Genç, hırslı bir adam. Ardından Serhat ile Nezihe adındaki iki tanığı sorguladım. İkisi de hala Ziya Bey için çalışıyor. Sanki onu korumak ister gibi bir halleri vardı. Bir şeyler saklıyorlar gibi geldi bana. Ama emin değilim. Şimdi de başka bir tanıkla görüşmeye gidiyorum. Kadir Gemelek adında biri. Yangın sırasında oteldeymiş. Daha önemlisi patronla arası pek iyi değil. Üstelik Menan Bey'in de çocukluk arkadaşı. Ondan işe yarar bilgiler edinmeyi umuyoruz. Birkaç gün içinde görüşüm netleşir. Bir gelişme olursa sana haber veririm zaten. Lütfen dikkatli ol Karen diyerek kapattı Simon. Telefonumu çantama yerleştirirken Menan'ın meraklı gözlerini üzerimde hissettim. Mr. Simon mıydı? Evet, Simon'dı. Yanıtım kısaydı. Ona telefon görüşmelerimin ayrıntılarını aktarmak niyetinde değildim ve Bunun da farkında olmasını istiyordum. Oldu da bir daha Simon'dan bahsetmedi. Bir süre sessizce yürüdükten sonra ''Acaba yanlış mı yaptık Miss Karen?'' diyerek başka bir kaygısını dile getirdi. ''Acaba Şems Hazretlerinden bahsetse miydik Zeynep komisere?'' ''Evet, tam düşündüğüm gibi aklı hala bizim siyahlar giymiş dervişteydi.'' ''Ne diyecektik Zeynep'e?'' diye tersledim. ''Aslında bütün bu cinayetleri Şems-i Tebrizi işliyor ama bu adam 700 küsur yıl önce yaşadığı için onu yakalamanız imkansız. En iyisi siz bu soruşturmadan vazgeçin mi?'' diyecektik. ''Bunu mu istiyoruz biz?'' Ama gerçek, gerçek değil Menan Bey. Bunların hepsi birer efsane. Gerçek olan bizim yaşadıklarımız. Yakut Otel gerçekten yandı. Solak Kamil gerçekten öldürüldü. Unutun Şems-i Tebrizi'yi. Lütfen kendinize gelin artık. Hiç itiraz etmedi. Yine sessizce yürümeye başladı yanımda. Yalnız mı yaşıyor bu Kadir diye konuyu değiştirdim. Ona bakan birileri falan var mı? Var tabii diyerek canlandı. Karısı Nimet çok iyi bir kadındır. Evlenmek üzere olan bir de oğlu var. Zaim. Bizim Hülya ile yaşıt. Bizim Hülya dediği kızı olmalıydı. Yeri gelmişti. Sormada ne demedim. Şu Serhat'la aranızdaki mesele nedir? Damarına basılmış gibi irkildi. Doğru iz üzerindeydim. Ondan hiç hoşlanmıyorsunuz. Kızından bahseder etmez Serhat'ı sormam Menan'ı kuşkulandırmıştı. Bildiğim bir şey mi var diye yan gözle süzdü beni. Hiç renk vermedim. Dün bıraksam dövecektiniz adamı. Suratı öfkeyle kızardı. Döverdim tabii diye söylendi nefretle. Böyle konuştuğum için kusura bakmayın Miss Karen ama o herif itin biri. Anlamadığım Ziya Bey gibi bir adam onun yanında niye çalıştırıyor? İtler de işe yarar dedim alaycı bir ifadeyle. Eğer birilerini korkutmak istiyorsanız keskin dişleri olan yırtıcılara ihtiyaç duyarsınız. Hayır, görüşlerime katılmıyordu. Siz hala Ziya Bey'den kuşkulanıyorsunuz ama bugün babasıyla tanışacaksınız. O mübarek adamın oğlu kötü biri olamaz. Anlayacağız dedim dükkanlarla dolu bir sokağın dar kaldırımına çıkarken. Neyse şu Serhat'la meselenizi anlatın bakalım. Niye bu kadar sinirlendiriyor bu adam sizi? Bu herif sıkıntıyla iç geçirdi. Bu herif geçen sene bizim Hülya'nın aklını çeldi. Kız daha lise son sınıfa gidiyordu. Cahil. Dünyadan haberi yok. Bu Serhat da böyle havalı mavalı dolaşıyordu ortalıkta. Nasıl karşılaşmışlar peki? Kendine kahredercesine başını salladı. Benim yüzümden. Hülya yazları benim yanımda çalışır. Bir evrağın imzalanması için onu Ziya Bey'in yanına yollamıştım. Orada görmüş bu Serhat benim kızı. Hemen düşmüş peşine. Altında da İkonyon Turizm'in son model arabaları. Etkilenmiş tabii kız. Biz de rahat büyüttük Hülya'yı. İlk iki çocuğumuz 6 aylık olmadan ölünce biraz şımarttık kızı. Ne dediyse yaptık. Her istediğini elde etmeye alıştı. Ama bu sefer olmaz dedim. Serhat denen herifin ne mal olduğunu anlattım. İnanmadı tabii. İnanacağı da yoktu. Bunun üzerine onun nasıl rezil biri olduğunu gözleriyle görmesini sağladım. Sanki o günleri yeniden yaşıyormuş gibi heyecanla anlatıyordu. Kızına sahip çıkan bir baba vardı karşımda. Dinledikçe daha çok sevmeye başlıyordum bu tombul adamı. Nasıl yaptınız bunu? Birlikte Serhat'ı mı izlediniz? Muzır bir parıltı geçti gözlerinden. Daha iyisini yaptım. Serhat'ın dostuyla konuşturdum kızımı. Dostu? Hani Serhat'la Nezihe'yi yanan otelin önüne getiren kel adamla mı? O sıcakta ellerine eldiven takan kişi. İsmi Cavit mi demiştiniz ne? Kaldırım ortasında birdenbire durdu. Yok Miss Karen. Ben de ona uyarak karşısında durdum ama bir türlü açıklayamıyordu. Şimdi dostu derken yüzü kıpkırmızı olmuştu. Tabii alnında ter damlaları da belirmişti. Yani şey, hani şu kadınlar var ya hayat kadınları. Fahişe mi demek istiyorsunuz? Yüzündeki kırmızılık, lacivert bir gravatla sıkıştırılmış beyaz gömleğinin geniş yakasını kapladığı boynuna kadar indi. Bedeninin geri kalan bölümünü göremiyordum ama eminim her bir santimetre karesi kırmızıya kesmişti. Evet dedi yutkunarak, o söylediğiniz kadınlardan. Kendimi tutamayıp gülmeye başladım. Sonra da ona güldüğümü anlamasın diye, demek Serhat'ın öyle marifetleri de varmış diyerek kurtarmaya çalıştım durumu. Olmaz mı? Yeniden yürümeye başlamıştık. İçki onda, kumar onda, kötü kadınlarla düşüp kalkmak onda diye adamı karalamaya başladı. Neyse, dostu olan Dilber Hanım kötü kadın filan ama altın gibi kalbi varmış aslında. Derdimi anlatınca yazık size dedi halimize acıyarak. O şerefsiz Kızını da aileni de mahveder. Kızını bana getir de anlatayım o herifin ne mal olduğunu. İşte bu gerçekten de hayret vericiydi. Nasıl yani dedim yanlış anlamadığımdan emin olmak için. Kızınızı götürüp bir fahişeyle mi konuşturdunuz? Suçladığımı sanarak utandı. Başka çarem yoktu. Onu kınamıyordum. Aksine davranışı çok hoşuma gitmişti. Üstelik çok da eğlenceliydi. Açıklamaya hazırlanıyordum ki evine götürmedim zaten diye sürdürdü sözlerini. Öyle bir yere götürür müyüm kızımı? Bir pastanede buluştuk. Dilber Hanım bir bir anlattı bu Serhat'ın marifetlerini. Kadının parasını nasıl yediğini, nasıl esrar içtiğini, sarhoş olup mahallede nasıl rezalet çıkardığını, bu yüzden bir yılda nasıl 4 kez ev değiştirdiklerini sayıp döktü. Zavallı kızım gerçekleri öğrendikçe yıkıldığı kahroldu. Daha fazla dinleyemedi, kaçtı gitti pastaneden. Günlerce odasından çıkmadı ama Allah'a şükür sonra toparladı. Böylece Serhat itinden kurtulmuş olduk. Semra, yani benim hanım, akıllı kadındır. Bana dedi ki, biz bu kızı Nazlı büyüttük. Bu kızın gözü yükseklerde, bir de merakı var, lüks arabalar. Onun bunun arabasına özeneceğine, gel biz kendimize lüks bir araba alalım. Söylediği doğru, erkek çocuklarda olur bu merak ama Allah'ın takdiri işte, bizim kızımız da çıktı. Daha ilk arabamı aldığımda 5 yaşındayken kurulmuştu direksiyonun başına. Kurulsun, bir diyeceğim yok da bir de lüks araba hevesimiz var. Tamam, ona da bir şey dediğimiz yok. Fakat bizde lüks araba alacak para nerede? Ama siyah Mercedes'i almışsınız sonunda diyerek ne zamandır merak ettiğim konuyu dile getirdim. Epeyce pahalı bir araba olmalı. Çok pahalı Miss Karen diye yakındı. Benim kazancıma kalsa almamız imkansızdı. Allah rahmetli kayınpederden razı olsun. Onun bıraktığı tarlayı sattık. Terli yüzü neşeyle ışıdı. Tabii bizim iki kayınbiraderin yaptığı salaklık da işimizi kolaylaştırdı. Yüzünde öyle hoş bir ifade vardı ki sormaktan kendimi alamadım. Niye salak diyorsunuz kayınbiraderlerinize? Adamlar size iyilik etmişler, daha ne istiyorsunuz? Evet dedi neşesini hiç yitirmeden. Karımın kardeşleri istemeden de olsa iyilik ettiler bize. Olayın aslı şu Miss Karen, bizim hanım Mersinlidir. Gözü açıktır, girişkendir, daha rahattır. Laf aramızda imamlık yerine bu işlere atılmamı da hanım istedi aslında. Günahımız varsa Allah affetsin, biz de uyduk ona. Ne anlatıyordum ben? Tamam hatırladım. Kayınpeder rahmetli olunca iki kayınbirader biz köydeki portakal bahçelerini almak istiyoruz diye tutturdular. Deniz kenarındaki sazlıklarla kaplı verimsiz tarlayı da bizim hanım almalıymış. Dövüş kavga çıkmasın, ağzımızın tadı bozulmasın diye kabul ettik. Benim zaten kadın malında gözüm yoktur. Tamam, ölüm hak, miras helaldir ama erkek milleti kendi ekmeğini kendi kazanmalıdır. Biz babamızdan böyle gördük. Uzatmayalım, hakkımıza razı olduk. Bu halimiz Cenab-ı Hakk'a hoş gelmiş olmalı ki bir mucize yarattı. Eyvah, bu menan yine mistik olaylara girecek diye beklerken, Rusları bize yardımcı gönderdi diyerek şaşırttı beni. Evet, bir Rus turizm şirketinden aradılar beni. Bizim para etmeyen tarlamızı satın almak istediler. İşin aslı sonradan anlaşıldı. Ruslar bizim arsanın yanına dev bir tatil merkezi yapmak istiyorlardı. Böylece bizim arsa birden değerlendi. Tabii kayınbiraderlerin ikisi de bin pişman. Ama yine de iyi adamlarmış, mesele çıkarmadılar. Onlar da haklarına razı oldular. İşte o arsadan gelen paranın yarısıyla bir ev aldık. Kalanını da siyah Mercedes'e yatırdık. Tek kızım mutlu olsun. Gözü Serhat gibi itlerde kalmasın diye. Sözlerini bitiren Menan mendilini çıkarmış yine alnını siliyordu. Birden bambaşka biri gibi göründü gözüme. Bir akraba, içten bir dost, sırlarımı paylaşabileceğim sıkı bir arkadaş. Bakışlarımı hissetmiş olmalı ki başını kaldırdı. Göz göze geldik, gülümsedim. Yine kıpkırmızı oldu. Hemen kaçırdı bakışlarını. Eliyle karşı sokağın köşesinde bahçe içindeki tek katlı evi gösterdi. İşte geldik Miss Karen. Bizim Kadir'in evi burası.